Tekrar. Dolayısıyla adımız ve uyumluğu için...
Hayatın Sesleri. Merhaba, iyi haftalar hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza. Bugün de programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Birlikte olmak istiyoruz. Başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesi dilekleriyle sizleri programımıza beklediğimizi de hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Hayatın Sesleri devam ettiği sürece, yayınımız boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Buradan da iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Kaçamam, mazim bu kadarmış. Bozdurup harcayamam, değeri var her şeyin. Altında satamam, ben unuttum dünü. Geçmişle yatamam, yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Sana göre değilim, benim aklım kıt. Deliyim, anlayamam, benim aklım zor. Sorsam cevaplayamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram.
Yine aşk var. 15 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. İsviçre'deki Türk toplumunun daha iyi ve saygın bir yere gelebilmesi için çalışmalar yapmak üzere 2000 yılında kurulan İsviçre Türk Toplumu Kurumu'nun başkanı Doktor Sayın Kahraman Tunaboylu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Kurumun çalışmalarını, lobi faaliyetlerini ve eğitim projelerini anlattı prodüktör arkadaşımız sevgili Didem Östaşbaşı'ya. Şimdi bu röportajı kulak veriyoruz birlikte.
Hayatın Sesleri'nde İsviçre'den bir konuğumuz var. İsviçre Türk Toplumu Başkanı Sayın Doktor Kahraman Tunaboylu, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim.
Biz sizin İsviçre'deki çalışmalarınızdan söz etmek istiyoruz. Sizin İsviçre'ye gidişiniz çoğu Türk vatandaşından farklı oldu. Çalışmak amacıyla değil, öncelikle eğitim amacıyla gittiniz.
Evet, 1960 senesinde devlet bursu kazanarak Zürih'te kimya yüksek mühendisliği tahsiline gittim. Arkasından doktora yaptım, asistanlık ve yolum enerji sektörüne ve dolayısıyla da nükleer sektöre kaydı. Ve tekabüt oluncaya kadar da bunu yaptım. Bu arada 2 sene gelip Türkiye'de çalıştım. Türk Elektrik Kurumu'nda 70'li senelerde. Çünkü o zaman reaktör yapılması düşünülüyordu, Akkuyu'nun ilk projesi. Orada yardımcı olmak için geldim. Fakat çocuğumun rahatsızlığı dolayısıyla tekrar dönmek zorunda kaldım. Ve orada ikinci defa başladım hayata. Ama o da benim için çok faydalı oldu. Çünkü çok çeşitli projelerde çalıştım. Ve böylelikle diyeyim, Almanya, Japonya, Amerika gibi yerleri görmek ve orada iş yapmak, konferans dinlemek, oradan da tecrübe edinmek bakımından faydalı oldu.
İsviçre'deki Türk toplumu için neler söylersiniz?
1961'den itibaren sadece okumak için değil, çalışmak için gelen Türk vatandaşları o devirde yani ilk göçmen akımı diyebiliriz, geldiler. O devirden bugüne kadar tabii birçok meseleyle uğraşmak gerekiyor. Her şeyin başında İsviçre Türk toplumunu bir lobi haline getirmek ve İsviçre cemiyeti içinde daha saygın, daha yüksek, daha hatır sayılır, fikri sorulur bir topluluk haline getirmek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için özellikle eğitime önem vermemiz lazım. Eğitim çok önemli. Onun dışında İsviçre'lerle olan ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar normal bir şekilde yapmamız lazım. Ve onlar tarafından saygınlık görmemiz lazım. Ve arada onların siyasetine karışabilmek lazım. Yoksa siz devamlı dışarıda kalırsanız onlar da sizi göz önünde tutmazlar. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da gerek İsviçre'ler gerek kendi aramızda yaptığımız çalışmalar var. İsviçre'lerle bazı konularda çok iyi anlaşmak mümkün. Fakat bazı meselelerde tabii sıkıntılar da olabiliyor. Ama asıl meselemiz kendi toplumumuz içinde. 120 bin Türk yaşıyor İsviçre'de. Bunun aşağı yukarı yarısı İsviçre vatandaşı da olmuş durumda. Asıl bizim konumuz kendi aramızda istediğimiz şekilde birleşip tek bir ses olarak İsviçre kamuoyunun ve resmi makamların önüne çıkabilmek. Biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarla İsviçreli makamlar tarafından belli bir kabul gördük. Ama bunun kuvvetlendirilmesi lazım. Bu da hepimizin biraz daha fazla bu işe önem vermesiyle olur. İşte bu konuda bazen eksikliklerimiz var.
Kuruluş olarak önemli çalışmalarınız da oldu İsviçre'de. Türkiye açısından önemli. Bunlardan da biraz bahseder misiniz?
Evet, memnuniyetle. İlk başta ben 2003 senesinden itibaren iş başındayım. Tam o senede Ermeni soykırımı konusunda Fransa'da başlayan ve Türklerin işte 1915-16 senesinde Ermeni soykırımı yaptığını iddiaları dolaştı. Ve Ermeniler bu konuda deneme yaptılar. Neticede 2001 senesinde yapılan ilk parlamento oylamasında parlamento bizim lehimize rey verdi 73'e 70 olarak. Fakat Ermeniler iyi çalıştılar ve ikinci oylamada yani 2003 senesinin sonundaki oylamada parlamentoda onlar kazandılar. Fakat ilginç olan husus, federal hükümet yani İsviçre federal hükümeti bu kararı tasvip etmediğini ve tavsiye etmediğini o oylama esnasında söyledi. Dolayısıyla alınan karar sadece parlamentoda alınan bir karardı ve bu karar hükümet kararı olmadığı için internasyonel şeyde mahkemelerde kabul görmedi. Bunun da mesela en iyi şeysi örneği 2003 senesinde 17 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim lehimize verdiği karar oldu. Bu bir görüş hürriyeti meselesidir. O soykırım meselesi değil. Bunu ancak tarihi çevreler cevaplandırabilir. Ve şimdiye kadar yapılan lehte oylar uluslararası olarak 190 ulustan sadece 20 tanesi bunu kabul etmiştir ki bunların da çoğu parlamentolarda yapılan oylamalarda olmuştur. Tıpkı İsviçre'de olduğu gibi, ama bunlar meseleyi değiştirmez. Bu esasında bu Ermeni davasında bizim için çok çok değerli, çok önemli bir konu. İşte biz bunu 2003'ten 2015 senesine kadar takip ettik. Elimizden geldiği yazışmalar yaptık. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı'na, milletvekillerine ve bakanlara, işte en son olarak da Adalet ve İçişleri Bakanı'na yazdık. Çalışmalarımızın sonu Allah'a çok şükür lehimize çıktı. Onların lehine çıkmış olsaydı tabii bu bizim için büyük bir yük olurdu. Onların işte bir takım istekleri var biliyorsunuz. Toprak olsun, şu olsun, bu olsun diye. Tazminat olsun. Bütün bu istekler şimdilik Allah'a çok şükür şey edildi. Fakat onlar hala çalışmalarına devam ediyorlar. Son olarak da 2-3 Haziran'da Alman Meclisi yaptığı oturumda soykırım olmuştur dedi. Bu konuda bana İsviçre gazetelerinden soru sordu. Ben dedim ki Almanya 100 seneden sonra demek ki bu neticeye vardı. Birinci Cihan Harbi'nde biz beraberdik. Hatta bizim ordumuzun Genelkurmay Başkanı Liman von Sanders Paşa idi. Demek ki onlar o zaman bunun farkına varmamışlar. Şimdi 100 sene sonra siz farkına vardınız. Hatırlıyor musun? Ondan sonra dedim ki bu karar sizin Alman, yani Alman hükümetini bağlamaz. Neden bağlamaz? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu karar, şu tarihte verdiği kararla parlamentolarda alınacak kararın geçerli olmadığını belirtmiştir. Geçerli değildir. Üstelik sizin hükümetiniz o gün, oylamanın yapıldığı gün orada değildi. İsviçre'de Gotthard Tüneli'nin açılış merasimine misafir olarak gitmişti. Yani oylamada bulunmadı. Hükümetini bağlamaz dedim. Ve ayrıca yani bunu 2-3 Haziran'da İstanbul'da toplanan TASAM, 5. Dünya Türkleri toplantısında da o haber buraya geldiği zaman aynen bu şekilde söyledim. Dedim bu Türkiye'yi hukuken asla bağlamaz. Hatta Alman hükümetini dahi bağlamaz. Dolayısıyla hiçbir geçerliği yoktur. Bunların gayesi sadece baskı yapmaktır. Yani Türkiye üzerine baskı yapmaktır. Niçin baskı yapmak istiyorlar? Hiçbir şeyi vermeden her şeyi almak. Ne konusunda? Çok aktüel olan bu mülteciler konusunda. Mülteciler konusunda ne istiyorlar? Aman hepsi orada kalsın, Türkiye'de kalsın, Lübnan'da kalsın. Bize gelmesin. Ama biz geliriz işte seçme olarak, işimize yarayacakları alırız. Geri posası da size kalsın. Ve bunun için uzun zamandır şeyi uzatıyorlar. Yapılan anlaşmayı, hani vize anlaşmasını yapmıyorlar. Bunu işte önlemek için bu bir baskı aracıdır. Ama bizim de diplomatik olarak ve ne diyeyim, siyasi olarak bu konuda aktif olmamız lazım. Çünkü onlar bu çeşit propagandalarla bazı ülkeleri kandırabilirler. Bunu önlemek için bizim de aktif olmamız lazım. Nitekim Cumhurbaşkanımız Varşav'da yapılan NATO toplantısında bundan bir ay falan sonra Merkel'e sordu. Sizi bağlar mı, bağlamaz mı? Merkel cevap veremedi. Fakat son olarak 9 Eylül'de bir İsviçre gazetesinde çıkan haber, hükümet sözcüsünün Alman parlamentosunun aldığı kararın hukuken geçersiz olduğunu, hükümeti bağlamaz olduğunu bizzat yazdı. Dolayısıyla o davayı da Allah'a çok şükür en iyi bir şekilde kapattık. Yani böylelikle nasıl söyleyeyim, Ermeni konusunda iki yerde, iki önemli yerde gayet iyi netice aldık. Ama bunları da bizim kullanmamız lazım. Kendimizi köşeye sıkıştırmamamız lazım. Onun için de dik duruş lazım.
Peki siyasi alanda bu konulardaki baskılar sosyal hayata nasıl yansıyor?
Eğer biz saygın bir yere gelmezsek hiç şüphesiz bizi saymazlar. Yani kendimizi saydırmak için bizim aktif olmamız lazım. Üç misal vereyim. Bir tanesi yine Sağcı Parti'nin temsilcilerinden bir tanesi web sayfalarında çok karikatürist bir yazı ve orada Türkler domuzdur. Yugoslavya'dan gelenler de pistir diye yani yazmış oldukları bir kararı biz protesto ettik basın bildirisi olarak ve özür dilemelerini istedik. Özür dileme olmadı. Olmadığı üzerine tabii mahkeme oldu ve mahkemeyi biz kazandık. Orada ırkçılık konusunda kanunun içinde bir de hani başka insanları kötüleyici şey etmek de ırkçılık sayılıyor. Dolayısıyla oradan kazandık. İkinci de gene bir sağcı politikacının söylediği tıpkı Nazilerin havraları 1938 senesinde yaktıkları gibi acaba biz de camileri yaksak mı deyip kendinin taraftarlarını gaza getirmek için yaptığı şey yine dava açtık. Epi sürdü. 2012'den 2015'in sonuna kadar onu da kazandık. Federal Mahkemeden de çıktı yani. Üçüncüsü de bir kantonda o sağcı partinin kanton meclisi adayı taraftarlarını teşvik etmek için Müslümanlar haşer edilir, yok edilebilir dedi. Yine dava açtık, yine kazandık. Şunu söylemek lazım gelirse, yani eğer siz kanunları biliyorsanız, dik duruşunuz varsa, adam sende demiyorsanız, uğraşırsanız İsviçre'de hakkınızı alırsınız. Hukuk devleti işliyor ki bu iki şey İsviçre'nin en büyük sağcı partisine karşı alınan bir karardır. İsviçre'de kanunlar uygulanıyor. Yeter ki siz hakkınızı bileceksiniz ve arayacaksınız. İşte bunu yaparsanız saygınlık kazanırsınız. Yapmazsanız sizi ufalarlar.
Aslında yalnız İsviçre için değil, sanıyorum diğer ülkelerde yaşayan insanlarımız da haklarını iyi bilmeliler.
Şüphesiz. Fakat çoğu ya habersiz, ya bilinçsiz, ya da neme lazımcılık. Maalesef bu huylarımız da var. Hepimiz yani bir düşünen, bilinçli insanlar olmalıyız. İşte burada eğitim meselesi var. Çoğu vatandaşlarımız orada dil eksikliği, dil bilgisi eksikliği. Çünkü meramını nasıl anlatacak? Dolayısıyla da oradaki medyada çıkan haberlerden nasıl haber olacak? Haber almadığı zaman da hiçbir şey yokmuş gibi. Devam ediyor. Onun için işte vatandaşlarımızın hem dil hem de genel olarak eğitim seviyesinin yükselmesi lazım. Onun için bizim İsviçre Türk toplumu olarak en önem verdiğimiz konu bu. Bunu özellikle ya kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz ya da İsviçrelerle birlikte. Şimdi böyle bir proje için çalışıyoruz. İnşallah pozitif netice alırız. Alırsak tabii o zaman eğer hele İsviçre'nin eğitim kuruluşlarıyla birlikte bir şey yapabilirsek belki bir harekete geçirmek mümkün olabilir.
Peki bu proje hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?
Orada eğitim sistemi 3 ayrı kolonda ilerler. Birincisi hani bizim normal ilkokul, ortaokul, lise. İkincisi belli bir notları alamayan ve belli imtihanı kazanamayan, imtihanını alıyorlar liseye, o ilkokulu bitirenleri. Notlarının yüksek olması lazım. 6 üzerinde, 5'in üzerinde olması lazım. Ayrıca da imtihan kazanması lazım. Seçerek alıyorlar daha ikinci kısma geçerken. Başarırsanız direkt olarak orta ve liseyi birlikte okuyorsunuz. İkincisi bunu başaramazsanız ortaokul, oradan sonra da liseye geçme imkanınız var. Yine ama ortaokul ile lise arasında imtihan vermek suretiyle. Bunu da yapamadınız. Üçüncü şey çıraklık üzerinden gidiyorsunuz. Yani bir yerde 3-4 sene öğreniyorsunuz. Bir yerin mesela işte garajca o şekilde başlayıp da sonunda çok zengin olan Türklerimiz de var. Çıraklıkla başlıyor. Kendini çok iyi eğitiyor. Aklı işliyorsa ömür boyu herhangi bir garajda çalışacağına kendi garajını kuruyor. Yani bu imkan da var. Ama isterse sonra yatay imtihanlarla tekrar liseye, liseden de üniversiteye geçme imkanı var. İleride bu çıraklıktan başlayıp onun yanında tabii bir takım mesleki dersler de alıyorlar. Yani sadece çıraklık yapmıyor. O 4 senelik eğitimi bitirdikten sonra başka şeyler yaparak daha da yükselme imkanı var. Mesela benim beraberce tahsil yaptığım bir arkadaşım, İsviçreli arkadaşım. Ben 19 yaşında girdiğim zaman üniversiteye, o 27 yaşındaydı. Önce makine çıraklığı yapmış. Öğrenmiş fakat sonradan çok zeki bir çocuk. En iyi talebelerden bir tanesiydi. Akşamleyin olgunluk imtihanı hazırlama kurslarına giderek lise diplomasını alıyor. ve üniversiteye giriyor. İşte benimle beraber işte kimya okuduk biz onunla. Yani demek istediğim şu, İsviçre sistemi çıraklık da olsa sonunda eğer çocuk istiyorsa, azmi varsa daha iyi yerlere gelmek için şey edebiliyor. İşte şimdi de bizim projede bununla ilgili, yani çocukların çıraklık eğitimini sağlamak. Çünkü ismini söylediği zaman sıkıntı çekiyorlar. Yani çıraklık arıyorsunuz. Çırak olmak da öyle kolay değil. Çıraklık için de herhangi bir firmadan olur almanız lazım. Eğer olur alamazsanız 60 yere müracaat edersiniz, hiçbir şey çıkmaz. İşte onu becerebilecek bir sistemi geliştirmek ve bunu da Türk çocuklarına uygulamak, inşallah muvaffak oluruz. O zaman bu çok güzel örnek, model olacak. İşte o zaman belki eğitim konusunda sadece konuşmamış olacağız, faydalı bir şeyler yapmış olacağız. İnşallah başarırız.
Biz de başarmanızı diliyoruz canı gönülden. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Biz Türkiye adına da teşekkür ediyoruz size. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür
Bir tane ağaç yollandı evimsiz.
15.31'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sürdürülebilir Yaşam Festivali'nin 9.sü yapıldı. 18 Kasım'da başladı festival. 20 il ve ilçede eş zamanlı olarak 3 gün süren festivalle ilgili detaylı bilgiler almak için festival kurucularından Sürdürülebilir Yaşam Kolektifinden Sayın Tuna Özçuhadar telefon hattımızda. Hemen merhaba diyoruz kendisine. Hoş geldiniz efendim Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, teşekkürler.
Evet, Sürdürülebilir Yaşam Festivali'nin 9.sü dedik. 18 Kasım'da başladı ve bitti. Birazcık festivalden söz edebilir misiniz bize lütfen? İzleyicilerle nasıl bir buluşma gerçekleştirdi? Festivaldeki filmler hangileriydi? Hangi illerde gerçekleşti?
Evet, festivalimizin ismi Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Gerçekleştiği iller... 20 il amaçlamış olmakla birlikte bir tanesi son dakika çıktığı için 19 ilde gerçekleşti. İllerin isimleri Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayındır, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Fethiye, Güzelbahçe, İstanbul, Beyoğlu, Kartal, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Mersin. Bu il ve ilçelerde yapılan festivale genelde yoğun bir ilgi vardı geçen sene olduğu gibi. Gösterdiğimiz belgesel sayısı 25. Bu 25 belgeselin konu çeşitliliği itibariyle de sürdürülebilirliğin sistemik bakış açısını ele aldığımız, birbiriyle alakası yokmuş gibi görünen fakat sistem etkileşimleri halinde olan birçok konuyu mevzu ettik. Bunlar arasında atık konusu var, iklim konusu var, işte değişik ekonomik modeller, kooperatifler ya da ekonomik demokrasiyle ilgili konular.
Peki birazcık da amacından söz eder misiniz efendim? Bu kadar çok çeşitli konu içeren festivalin amacı doğrultusunda neler söyleyeceksiniz?
Festivalin amacı toplumda sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılmasını sağlamak ve ikinci bir amacı da bu etkinlik vasıtasıyla büyük bir buluşma vesile olarak insanların kendi güçlerini onlara hatırlatmak. Yani biz aslında festivali değişim için bir araç olarak görüyoruz. Belgeselleri bunun için çok kıymetli birer araç olarak görüyoruz. Bu belgeselleri yüzlerce belgesel arasından seçiyoruz. Her sene 25-30 tane belgesel gösteriyoruz. İçlerinde çözüm barındıran, hikaye anlatım teknikleriyle empati uyandıran, problemin içinde boğulup kaybolmayan, diğer başka etkenlerle ilişkilerini gösteren, sistem etkileşimlerini gösteren türde yani bütüncül bakışa ait filmleri seçiyoruz. Bunun neticesinde bu çok farklı alanlardan filmleri seyreden izleyicilerimiz sürdürülebilir kavramına dair daha geniş bir bilgiye sahip oluyorlar. Tabii ki çözümün bir parçası olabileceklerini gördüklerinde de güçlendiklerinde de festivalden belki yeni birileriyle tanışmış olarak yeni bir takım projeler kafalarında ayrılıyorlar. Bizim yapmak istediğimiz de bu.
Evet. Alo.
Evet, ben sizi duyabiliyorum.
Evet, ben de sizi duyabiliyorum. Sürdürülebilir yaşam için fark yaratmak amacımız diyorsunuz. Evet, peki bu farkı yaratırken geçtiğimiz yıllardaki izleyici ile bu seneki izleyiciler arasında da fark var mıydı? O farkı gözlemleyebiliyor musunuz çok yakından?
Sayı olarak soruyorsanız eğer geçtiğimiz seneye oranla aşağı yukarı aynı rakamlardayız. Bir il çıktığı için birazcık rakamımız toplamda düştü. Ama sonuçta sayı olarak aynı kitleye aşağı yukarı ulaşmış vaziyette festival. Fakat festivalden faydalananların gün geçtikçe her sene hikayelerini sağdan soldan duyuyoruz. ve gerçekten değişim yarattığını gözlemliyoruz yıllar içerisinde festivalin. İnsanların hayatına dokunduğunu gözlemliyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir yaşam için farkların giderek artması dileğiyle. Hayatın seslerine konuk olduğunuz için sağ olun, var olun. İlerleyen yıllardaki festivallerde yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Tuna Özçuhadar.
İnşallah, çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin kurucularından, Sürdürülebilir Yaşam Kolektifinden Sayın Tuna Özçuhadar telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Alın teri. başladı. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şimdi özellikle bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz radyolarının sesini biraz daha yükselsinler. Çünkü onları gerçekten çok çok yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Şimdi hayatını kaybeden sigortalının dul kalan eşi ölüm aylığında ilk halk sahibi. Bunu biliyoruz. Ölen kişi SSK'lı ya da Bağkurlu'ysa eşine maaş bağlanırken Türk vatandaşı olma şartının aranmadığını da biliyoruz. Şimdi zaten SGK, emekli sandığı hepsi Bağkur birleşti. Şimdi yabancı uyruklu eşin dul aylığı alma şartları nedir diye bir başlayalım isterseniz.
Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hayatını kaybeden bir sigortalının dul kalan eşi ölüm aylığı açısından ilk hak sahibi. Dolayısıyla burada ölen kişinin her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında emekli sandığı Bağkur ve SSK eski adıyla birleşmiş olsa da tabii bazı uygulamalar farklı. Hala emekli sandığının özellikle o dönemde Anayasa Mahkemesi kararıyla da emekli sandığı çerçevesinde sağlanan hakların daha yüksek olması sebebiyle aslında biraz daha hani bu birleşmeyi böyle ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü emekli sandığı uygulamaları ile Bağkur ve işte SSK uygulamalarında farklılıklar var. Bu farklılıklardan bir tanesi de burada dul eş, yabancı dul eşe bağlanacak olan ölüm aylığı noktasında ortaya çıkıyor. Çünkü SGK veya Bağkur'dan eğer bu kişi eşinin ölümü sonrasında bir ölüm aylığı hak talebinde bulunacak olursa kendisinin Türk vatandaşı olmasına gerek kalmıyor. Ancak burada yine dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Belirli şartların onu yerine getirilmesi. Bu anlamda 1 Ekim 2008 sonrasındaki ölümlerde geriye kalan kişilere aylık bağlanabilmesinin temel şartı ölen kişinin en az 1800 gün adına işte malülük, yaşlık, ölüm yani uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin prim yatırılmış olması gerekiyor. Ancak şunu da belirtelim ki ölen kişi eski adıyla SSK'lıysa ya da yeni adıyla 4A kapsamında sigortalıysa bu kişiler için 5 yıl sigortalık ve 900 gün prim de geride kalanlara aylık bağlanması açısından yeterli bir şart olarak, unsur olarak görülebiliyor.
Dul eş çalışıyor da olsa, emekli de olsa bu maaşı alabiliyor mu?
Evet, mesela şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi diyelim ki 1 Ekim 2008 öncesine vefat eden 4A'lı bir sigortalımız var. Hatta bu sigortalımızın 400 günde yurt dışı çalışması olsun ve borçlanma yapacağı, yani henüz yapmadan bu borçlanmayı 500 günlük sigorta süresi varken, prim ödenmiş gün sayısı varken ve 5 yılda sigortalı olması koşuluyla vefat ettiğini düşünelim. Şimdi eşi bu kalan 400 günü borçlanarak, yani yurt dışı borçlanmasını yaparak bu 400 güne ilişkin prim borçlarına, işte borçlanmasını ödeyerek toplam süreyi 900 güne tamamlayarak bu yurt dışı borçlanma sonrasında da ölüm aylığı almaya hak kazanabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu da aslında önemli bir düzenleme. Tabii bu şartları sağlayan kişiler ve işte ölmüş eşin yakını, eş tarafından kullanılabilecek bir hak. Diğer taraftan eğer ölüm tarihi 1 Ekim 2008 sonrasıysa maalesef böyle bir haktan yararlanma şartı yok. Yani yurt dışı borçlanması yaparak eşinizin emekli olması durumunda hak kazanacağı geliri, aylığı elde edemiyorsunuz. Yani ölüm aylığı olarak alamıyorsunuz.
Hı hı. Peki çocuklar?
Şimdi çocuklarda farklı durumlar söz konusu. Burada da şöyle, erkek veya kız çocuk, işte çocuğun çalışması veya işte okula devam edip etmemesi ve cinsiyetine bağlı olarak bu durumlar farklılaşabiliyor. Şimdi öncelikle her iki halde de çocuğun bu geliri elde edebilmesi için, bu aileyi elde edebilmesi için çalışmaması şart. Bununla birlikte eğer erkek çocuklarda bir de 18 yaşını geçmemiş olma şartı var. Fakat eğer çocuk eğitime devam ediyorsa, liseye devam ediyorsa 20 yaşına, üniversiteye devam ediyorsa da 25 yaşına kadar yine bu geliri elde edebiliyor. Bu aylıktan yararlanabiliyor. Ancak işte diyelim ki 25 yaşını geçti ama üniversiteye devam ediyor. Belki yüksek lisans ya da doktora yapıyor. Bu durumda alamıyor erkek çocuk. Yani eğitim süresine devam ediyor olması buradaki 25 yaş kısıtını ortadan kaldırmıyor. Diğer taraftan Kız çocuklar için de yine aynı şart söz konusu. Yani kız çocukları da çalışmayacak şu an için geçerli olan yasal hükümler çerçevesinde söylüyorum. Ancak kız çocukların da aylık alınabilmesi için böyle yaşa bağlı bir şart söz konusu değil. Burada kız çocuğu işte çalışmadığı veya evlenmediği müddetçe ailesinden, anne veya babasından ölüm aylığı almaya devam edebiliyor.
Evet, bunun için eş ya da çocukların Türkiye'de yaşaması şartı da aranmıyor galiba, değil mi?
Kesinlikle. SSK veya bağ kuruluysa, işte eski adıyla tabii söylüyoruz, yakınlar, ölen sigortalı. Yani işte işçiyse veya esnafsa, kendi işini yıllarca sürdürdüyse, geride kalan eşe maaş bağlanırken bu işte eşinin Türk vatandaşı olması gibi bir şarta bir şart aranmıyor. Dolayısıyla eğer prim ödemeye ilişkin o az önce bahsetmiş olduğumuz işte 1800 gün ya da 5 yıl sigortalık artı 900 günlük prim ödeme gün sayısı şartları yerine getirildiyse, başvurarak Türk vatandaşı olmayan yabancı eş de, hatta işte Türkiye'de yaşamamasına rağmen bu aylıktan, bu aylığı hak kazanmadan yararlanabiliyor.
Evet, SGK ve bağ kuruluysa dedik. Peki SSK ve bağ kuruluysa dedik. Peki SGK'lıysa?
Yani emekli için sandığıysa. Evet. Emekli sandığında farklı bir düzenleme var. Çünkü emekli sandığına tabi ise ölen kişi, eş, yani memur olarak çalıştıysa hayattayken, bu durumda geride olan eşin ölüm aylığından yararlanabilmesinin şartı Türk vatandaşı olmak. Dolayısıyla bu anlamda yabancı işte eşler ya da hala yabancı bir uyrukta olan eşlerin, Türk vatandaşlığına geçmemiş eşlerin yararlanma şansı yok. Tabii bununla birlikte işte Türkiye'de ikamet etme şansının şartının da olduğunu söylemek gerekiyor.
Hı hı, evet. Peki anne babalar için de durum farklı mı?
Anne babada şöyle bir uygulama var. Şimdi ilk etapta işte dul eş, geride kalan eş oluyor. Daha sonra çocuklar yararlanabiliyor. Bundan sonra ölen kişinin anne veya babasına ölüm aylığından hani pay verilebilmesi için mutlaka bir arta kalan pay olması gerekiyor. İşte çocuklardan veya işte eşten arta kalan
Peki,
bir pay varsa.
Meblağ diyelim ki 2000 lira bağlanacak. Hı-hı. Bu 2000 lira kaç kişiyse ona mı bölünüyor? Nasıl bir
yararlanma, ödeme yapılıyor? Yararlanma düzeyleri farklı. İşte eşin yararlanma düzeyiyle burada eşe, yani sigortalının dul eşine %50 oranında bağlanıyor. İşte söylediğiniz gibi diyelim ki işte 2000 lira.
2000 liraysa 1000 lirası.
Evet, 1000 lirası bağlanıyor. Daha sonra çocuklara tabii bağlanıyor. Çocuklara da bağlanacak rakam her bir çocuk için %25 düzeyinde. Dolayısıyla burada geri kalan bir şey varsa, işte yani bunun üzerine bir para kalıyorsa, bu durumda anne babaya da bağlanabiliyor.
Evet. Kalmıyorsa ölüm aylığı bağlanamıyor.
Bir ikinci şart olarak da şunu söylemek lazım. Paydan sonra da anne babanın her türlü gelirinin asgari ücretin altında, net tutarın daha altında olması gerekiyor. Mesela şu andaki asgari ücrete göre 1300 liranın altında bir gelirleri olması gerekiyor. Ve tabii ki anne babanın emekli olmaması da gerekiyor. Zaten şöyle düşünelim. Hani anne ve baba emekli olduğunda, en düşük emekli aylığında dikkate aldığınızda, halihazırda zaten işte asgari ücretin üzerinde neredeyse iki katı kadar bir ödeme alacakları düşünülebilir.
Evet. Hem babadan hem eşten aynı anda dul aylığı alınabiliyor. Yani bu anlamda baktığımızda.
Evet, ama tabii buradaki önemli olan tarih bizim için 1 Ekim 2008 öncesi. O az önce bahsetmiş olduğumuz, yani aslında sosyal güvenlik reformunun yapılmadan önceki tarih, böyle bir hani milat diyebileceğimiz uygulamada söz konusu.
Peki ne kadar bir işlem süresinden sonra aylık bağlanabiliyor? Nereye, nasıl müracaat edilmesi gerekiyor?
Şimdi ölüm aylığı bağlanması için hak sahipleri örneğin kurumca hazırlanan bir tahsis talep dilekçesi var. Mesela sosyal güvenlikte bu sosyal güvenlik kurumunun zaten kendi sayfasında var. İşte il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine bağlanıyorsunuz, başvuruyorsunuz ve bu tahsis talep dilekçesinde de belirtilen, o dilekçe örneğinden bakılırsa belirtilen bazı hususlar var. Bunları işte dilekçenizle yazıyorsunuz ve daha sonra da hak kazanıyorsunuz ve işte başvurunuz sürecinde ne kadar sürerse, hani genelde bir aylık bir süre var ama bazen bu işte aşabiliyor. Hı hı. Fakat hak kazandığınız andan itibaren de bunu alabiliyorsunuz.
Evet. Bu arada yine yurt dışı borçlanmayla ilgili vekaletname yetkisiyle ilgili yine bir düzenleme söz konusu galiba. Bunu da dinleyicilerimize haberdar ederek noktalayalım bu bölümümüzü.
Evet, bu önemli gelişmeyi de belirtelim. Şimdi normalde yurt dışı borçlanmasına aslında vekaletname konulu bir genel yasa vardı SGK'nın. Ve orada deniyordu ki vekaletnamelerde mutlaka yurt dışı borçlanma yetkisinin belirtilmesi. Yani böyle bir ifade gerekiyor. Hı hı. Hatta bu ifadenin olmadığı vekaletnameler kabul edilmiyordu. Fakat yeni düzenlemeye göre bu tür işte dilekçelerde, vekaletnamelerde işte borçlanma ve benzeri ifadeler yer aldığı halde sadece yurt dışı borçlanma yetkisi ifadesi yer almadığı için reddedilen dilekçelerin artık reddedilmemesi, bu alandaki işte bu tür hani işlem maliyetlerinin azaltılması için artık doğru şekilde yazılmamış olan bu tür vekaletnamelerin de SGK tarafından kabul edileceği ve işlemlerin, borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılacağı açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan genel yazıyla.
Evet. Peki yine bunun için nereye, nasıl müracaat edecekler yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz? İnternet üzerinden başvurular kabul edilecek mi? Oradan nasıl bir müracaat yapabilecekler?
Yurt dışı borçlanmasıyla aynı prosedür söz konusu. Hı-hı. Burada vekaletname verdikleri kişi genelde bu işlemleri Türkiye'den yürütebilmek adına vekaletname verdikleri kişi bu belgedeki yanlışlara rağmen gerekli prosedürleri izleyerek işte Sosyal Güvenlik Merkezi'ne, belki merkeze, Sosyal Güvenlik Kurumu'na doğrudan veya işte ilçelerdeki, illerdeki müdürlüklere başvurarak gerekli işlemleri yapabilecek. Ve vekaletnamedeki ifadenin eksikliği de problem olmayacak artık.
Evet. Yine bununla ilgili soruları varsa dinleyicilerimizin Hayatın Sesleri Ekmek Olur Alın Teri köşemize yazabilirler. Biz de yine onların kafalarındaki soru işaretlerini cevaplayabiliriz. Bugün için çok teşekkür edelim sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikte olacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteydik. Hayatın Sesleri'nde Ekmek Olur Alın Teri köşemizde. İşte bu köşeyle bugünün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Bugünkü programı Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin'di. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova
24. Ulan bu ne? Sıya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.